أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام يا سيدتنا Ya Ummi, Ya Hazreti Sevde Binti Zem'a radıyallahu anha. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde Binti Zem'a Annemiz Gülistanı 24. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalanması sahnesine gelmiş giriş yapmıştık geçen haftalarda. Peygamberimiz aleyhisselam hayatı boyunca ilahi hükmü hem tebliğ etmiş hem de en güzel örnek olarak yaşamıştı. Onunla beraber olan annelerimiz ki onlardan biri de Sevde annemizdir. Resulullah aleyhisselam ile beraberliği süresi içerisinde önce bir hanım olarak arkasından müminlerin annesi olma sıfatıyla diğer annelerimiz gibi yerini, konumunu iyi bilmiş, en güzel örneğin hanımlarından biri olarak örnek bir hayat yaşamaya çalışmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı esnasında ağırlaşınca Meymune annemizin evindeydi hatırlayın geçen hafta. Sevgili annelerimizin de olurunu alarak bugünkü deyimle onların da yani gönüllerini alarak Hazreti Ayşe annemizin odasında yatmayı orada bakılmayı istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe annemizi sizlerle geniş geniş paylaşırken bu konuyu da oldukça ayrıntılı paylaşmıştık elhamdülillah. Ama sürekli vurguladığım ve çokça da tekrarladığım gibi aynı sahneler, ortak sahneler ister istemez hangi annemizi sizlerle paylaşsak tekrarlamak durumundayız. Şimdi Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin yanında. Sevgili annelerimiz neredeyse her an onunla beraberler. İçerinin havası biraz düzelsin. Aleyhisselam biraz dinlensin diye çıkıyorlar, evi havalandırıyorlar. Tekrar yine yanına geliyorlar. Yine böyle yanındayken sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam bir hıçkırık sesleri duyuyor. Ağır hasta olduğu için zaman zaman kendinden geçiyor. Kendine geldiğinde hıçkırık sesleri duyuyor. Bunlar nedir diye soruyor. Bu insanların ağlama seslerini duyuyorum. Bunlar neyin nesidir diye soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ona Ayşe annemiz cevap veriyor. Mescitte ve çevresinde millet ağlıyor ya Resulallah diyor. Kimler ağlıyor diye soruyor aleyhisselam. Kimler ağlıyor? Bütün herkes. Erkekler, kadınlar, çocuklar. Herkes ağlıyor. Müslümanlar. Niçin ağlıyorlar diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz zoraki cevap verdi. Senin için ya Resulallah. Senin için ağlıyorlar. Neden? Diye sorunca sen vefat edeceksin diye korkuyorlar. senin vefat etmenden korkuyorlar da ondan dolayı ağlıyorlar ya Resulallah. Öyle cevap veren sevgili annemiz ve içerideki diğer annelerimiz, Sevda annemiz de onlarla beraber kendilerini tutamayarak ağlamaya başlıyorlar. Hem öyle ki Resulullah Aleyhisselam onları zoraki ancak sakinleştirebiliyor kıymetli dinleyenlerim. Tabi hastalık devam ediyor. Birinci derece, ikinci derece yakınlar var Aleyhisselam'ın. Yani bir tarafta anne baba tarafından akrabaları var. Diğer taraftan hanımları tarafından hısımları var. Ve her biri sürekli ziyaretine geliyorlar. Sadece ziyaretleri paylaşsak saatler, günler, haftaları alır. Ancak en yakınlarını paylaşmak istiyorum. Yine ziyaretine gelen Hazreti Abbas amcasının oğlu Fadıl radıyallahu an onu yanına çağırdı. Onun yardımıyla rahatsız, hasta olduğu için Aleyhisselam yürüyemiyor, mescide geçti. Tabi burada çok fazla ayrıntı var. Onları Ayşe annemize sizlerle paylaştığımız için burada fazla girmiyorum. Mescidi dolduran, ashabına bakan Resulullah Aleyhisselam her zamanki gibi yine ilk önce kelime-i şehadet getirip Allah'a hamdü senada bulundu. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Bir şey konuşacağımız zaman direkt konuya giriyoruz. Hamd ile salve ile gerekiyor tabi. Aleyhisselam sonra hasta haliyle böyle sesi de bitap vaziyette işaret etti, yaklaşın iyice diye şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bana haber verildiğine göre sizler Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip ümmeti içinde temellik kalmış bir Resul, bir Nebi var mıdır ki ben de içinizde temellik kalayım? İyi biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. İyi biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Yüce Allah bakınız ki ne buyuruyor diye Aleyhisselam Asr suresini okuyor. Vel Asr diye başlayan bildiğiniz Asr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Asra andolsun ki muhakkak insan hüsrandadır, ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Aleyhisselam bitap vaziyette böyle söyleyince işittik ve itaat ettik. Allah ve Resulü en doğrusunu söyler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecmain büyük bir coşkuyla böyle cevap verdiler. Resulullah Aleyhisselam o anlamlı konuşmasına, o güzel hitabına yine bitkin bir ses tonuyla şöyle devam ediyor. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Allah yani kendisine karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Bakınız ki nasıl uyarıyor hepinizi. sizler idareyi ele alınca yeryüzünde fesat çıkaracak akrabalık münasebetlerini bile keseceksiniz, öyle mi? Allah korusun, böyle bir felaketten Allah'a sığınırız. Ashab-ı kiram da böyle cevap verdiler. Annelerimiz de öyle, ashab-ı kiram da öyle, böyle cevap verdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peygamber aleyhisselam burada ciddi şekilde uyarıyor. Az önce ifade ettim ya kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam hasta haliyle bile her konuşması, hareketi, oturması, kalkması, sabrı, şükrü, zikri hep örnek. Biraz kendine gelince kalkıp Uhud'a gidip Uhud şehitlerini ziyaret ediyor. Onlar için dua ediyor, istiğfar ediyor. Sürekli ziyaret ettiği gibi hastalığı esnasında bile birkaç defa yine tam olarak 3-4 belki vardı bilemiyoruz. Uhud şehitlerini ziyaret etti. Yine sık sık bazen Uhud'dan önce bazen Uhud'dan sonra bazen sadece Cennetül Baki kabristanına gidip onları da ziyaret ederek dua ile beraber onlar için istiğfar diledi. Bunu da çokça yaptı. Şimdi bu sahneleri yaşayan aleyhisselam bize rivayet eden sahabe-i kiram ve hep onunla beraber olmaya çalışıp yüreklerine ine ine bunları görüp yaşayan sevgili annelerimiz ki onlar arasında da Sevde annemiz tabii. Uhud şehitleriyle ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın çok ciddi uyarıları var. Ama hiçbirinde Uhud'a gittiğinde okçular şöyle yaptı, okçular böyle yaptı diye bir tek kelimesi yoktur. Bunu sürekli ifade ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Sürekli ifade ediyorum. Rabbim çokça umre nasip ettiği için Medine-i Münevvere'ye gittiğimizde, Uhud'a vardığımızda ben çok dinledim. Her hoca efendi arkadaş kötü niyetleri yok tabii. Oraya gidip orada niye hakaret etsinler ki, niye günaha girsinler ki? Ama Uhud'u anlatırken bütün olayı Uhud şehitleri üzerinden, okçuları üzerinden götürüyorlar. Okçular şöyle terk ettiği, Resulullah şöyle zor durumda kaldığı. Resulullah Aleyhisselam onlar aleyhinde konuşmayın diyor. Ve bir de sağlıklı iken de şimdi hasta, bayağı ağır hasta Uhud'a gidiyor. Onlar için dua ediyor, istiğfar ediyor. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu dememiş hayatı boyunca. Bu konuya biraz daha dikkat edelim. Rabbim defalarca hepimize nasip etsin umreyi, haccı. Medine-i Münevvere'ye varıp Uhud'a gittiğimizde artık şu okçularla uğraşmayalım. Şunu belki söyleyebiliriz. Emir açık ve net olduğundan ve Aleyhisselam'la sıkı talimat verdiği halde bir isyan değil de emri farklı yorumlamadan kaynaklanan bir manevra yaşandı. Gelen felaketi gördük. Peki oraya gittiğimizde biz kaç okçular tepesini terk ettiğimizi hiç düşündük mü acaba? Anlatan da orada dinleyen de. Yani insanların hayatlarında çok okçular tepesi var. Çok yerden çok şeyi terk etmişizdir. Bunları düşünmüyoruz. Uhud'a varınca bütün bunu buraya hasrediyoruz. Onun için bu vesileyle bir kez daha söylemiş olalım. Çünkü Aleyhisselam'ın Uhud'da hatta Uhud savaşından sonra Medine'ye dönmeden önce şehitlerin defini oldu. Medine'ye dönmeden önce şöyle bir toplanın saf olun. Allah'a dua edeyim buyurdu. Aleyhisselam normalde yani namaz için saf tuttururdu. Ama orada saf tutturdu. Ve yani ben bilgisayarda 1,5 sayfa yazdım onu. Arapça aslıyla beraber. Hatta Arapça ile meali beraber iki sayfayı buluyor. Yazdım. Orada Resulullah'ın duası var. Bunları böyle güzel yazsak, çıkarsak, gitsek Uhud'da bunları okusak güzel olur. Ama maalesef yani Uhud'a gittiğimizde sürekli ben çok rahatsız ettiği için bu. Çok da üzülüyorum yani. Hatta bazen öyle heyecanlı böyle bağıra çağıra şeyler duyuyorum ki eğer Okçular Tepesi'nden şehitleri kalksalar onları sopalarla kovacaklar gibi. Aleyhisselam böyle bir şey söylememiş. Cenab-ı Hak da ayetlerde Resulullah Aleyhisselam'a emrinde vafu anhum ve estağfir lehum ve şavirun fil emr demiş. Ayet devam ediyor. Başında var sonunda var ayetin. Yani onları affet. Onlar için Allah'tan istiğfar dile. Onlarla istişare et diyor. Onların kulağını çek, terbiyesini ver. Bir şey demiyor ki Cenab-ı Hak. Yani sonuçta savaşta bir manevra yaşandı. Yani biz olayı böyle uzaktan bakarak konuşuyoruz. Yani o anın getirdiği psikolojik durum, sosyal olaylar, bunları görmek gerekiyor. Neticede Sevde annemiz de yaşlı olduğu için yani anneler arasında en yaşlısı odur. Peygamberimiz Aleyhisselam'la aynı yaştadır. Genelde yaşlı derken de yanlış konuşuyor bazıları. Çok yaşlandı. Çok yaşlandı. Resulullah Aleyhisselam 63 yaşında vefat etti biliyorsunuz. 63 yaş çok yaş değil. Sevde annemiz Hazreti Peygamberle beraber 63 yaşına kadar geldi. Ondan sonrasını göreceğiz orayı. Kaç sene yaşadığını söyleyeceğim. Anlatmaya inşallah çalışacağım ama Peygamberimiz Aleyhisselam'la aynı yaşta. O yüzden çok yaşlandı, çok ihtiyar diye sürekli böyle izahatlarda yapılıyor. O da bizi çok üzüyor. Resulullah Aleyhisselam her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Hasta ya. Sevgili annemiz, annelerimizin hepsi başta olmak üzere bütün herkes Resulullah'ın kızlarına bir tek Hazreti Fatıma hayatta bütün herkes bir şeyler yapma çabasındaydılar. Fakat kimsenin elinden pek bir şey de gelmiyordu. Burada Hazreti Ayşe ile radıyallahu anha ile Aleyhisselam arasında yaşanan çok güzel hatıralar var bu vefat esnasında. Bunları Ayşe annemizle paylaşırken genişçe izah ettiğim için o ayrıntıya girmeyeceğim ama yer yer Ayşe annemiz devreye girecek burada tabii. Peygamberimiz Aleyhisselam hastalığı ağırlaşmış. Bu sırada namaz vakti gelmiş. Ezan da okunmuştu. O halde bile namazı soruyor Aleyhisselam. Mescittekiler namazı kıldılar mı? Mescittekiler namazı kıldılar mı? Seni bekliyorlar ya Resulallah. Mescittekiler namazı kıldılar mı diyor Aleyhisselam bitkin ses tonuyla. Seni bekliyorlar ya Resulallah. Öyleyse benim için bir kaba su koyunuz. Bileğin gibi kap. Bir kaba su koyunuz diyor. Su koyuyorlar böyle leğen gibi büyük bir kaba. Annelerimizin her biri bir başka hizmete koşuşturuyor. Büyükçe bir kaba su koydular. Büyükçe. Genelde leğen deniyor buna. Büyükçe bir kap. Su koydular annelerimiz. Aleyhisselam orada gusletti. Tuttular tabii onu yıkadılar. Ilık suyla kendine gelsin diye. O kadar hasta. Cemaat bekliyor. Yani gusül şeyi mecburiyeti yok yani. Öyle bir sıkıntısı yok. Abdest ile normal abdest ile kendine gelemiyor, kalkamıyor. Bütün bedene su dökersem belki düzelirim diye bir gusül alıyor. Güzelce. Ondan sonra ayağa kalkmaya davranırken yine anneler yardım ediyorlar kalkması için. Düşüp bayılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkamıyor, bayılıyor mübarek. Hemen tutup götürerek yerine yatırdılar sevgili annelerimiz. Biraz böyle kendine gelince aynı soruyu sordu. Mescittekiler namaz kıldılar mı? Seni bekliyorlar ya Resulallah. Öyleyse benim için bir kaba su koyun. Aynı şey. 3 kez tekrar etti. 3 defa. Ama kalkamadı. Her seferinde düşüp bayıldı. Üçüncüye de bayıldı. Yine yerine yatırdılar aleyhisselamı. Annelerimizin hepsi beraber oradalar. Biraz kendine gelince tekrar sordu. Mescittekiler namaz kıldılar mı? Seni bekliyorlar ya Resulallah. Öyleyse Ebu Bekir'e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın. Evet. Ebu Bekir'e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın. Yani kılsınlar işte ben gelemiyorum demiyor. Herhangi biri kıldırsın demiyor. Aleyhisselam vefat edeceği zaman bile ashabının ve sonra ümmetinin birlik ve beraberliğini istiyor. Bütün gayreti bu yönde. Ebu Bekir'e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın. Tabii bu emir sonra anlaşılacak. O anda sadece namaz kıldırma gibi görülüyor ama sonra anlaşılacak. Ayşe annemiz burada devreye giriyor. Hep gerçi devrede de. Onun bu haline çok üzülüp ağlamakla beraber cevap vermek zorunda olduğundan kendini toparlıyor. Ya Resulallah, bildiğin gibi babam Ebu Bekir yufka yürekli olup Kur'an okurken çok ağlayan bir zattır. Ağlamaktan sesini işittiremez. Hele bir de senin makamına durup insanlara namaz kıldırmaya dayanamaz. Senin makamına durup insanlara namaz kıldırmaya dayanamaz. Ömer'e emretsen de insanlara namazı o kıldırsa, Ömer o biraz daha dayanıklıdır. Ayşe annemizin kullandığı isim de Hazreti Ömer. Burada da farklı bir keramet var. Aleyhisselam Ebu Bekir dedi. Ayşe annemiz mazereti beyan etti. Ömer dedi. Ama aleyhisselam o hasta haliyle üzüldü, bozuldu gibi yani buna. Bu manzarayı gören Ayşe annemiz Hazreti Hafsa annemize dönüyor, çıkışır gibi ona diyor ki sen de söylesene ey Hafsa, Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamaktan kıraatini insanlara işittiremez diye, babam Ömer'e emretsen de insanlara namaz kıldırsın desene diyor. Hafsa annemiz Ayşe annemizin kendisine söylediği bu sözü orada tekrarlıyor, söylüyor. Resulullah Aleyhisselam ikisine ve diğerlerine bakarak hasta haliyle hafif tatlı sert çıkışıyor. Sus diyor. Sus. Muhakkak ki sizler de Yusuf Aleyhisselam'ın etrafındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Namazı insanlara o kıldırsın. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Namazı insanlara o kıldırsın. Israr. Hasta. Vefat etti diyecek ağır hasta. Ama bir mesaj. Yani bir duyarlılığın bir başka boyutu. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Namazı insanlara o kıldırsın. Resulullah Aleyhisselam çok çok ısrar etti. Üzerinde çok durdu. Hatta hanımlara bile bu hasta haliyle hiç kızmayan, yer yer bir şeyler söyleyen belki ama burada ciddi şekilde kızdığını görüyoruz. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Namazı insanlara o kıldırsın. Resulullah Aleyhisselam verdiği mesajı iyi anlamamız lazım kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın bu ısrarı üzerine bu ısrarın üzerine hemen Hazreti Ebubekir haber gönderdiler. Haberci gidip Resulullah Aleyhisselam insanlara namaz kıldırmanı sana emretti dedi Hazreti Ebubekir'e. Ağlamakta olan Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e döndü. Ey Ömer, insanlara namazı sen kıldır dedi. İki büyük sahabe, ikisi de peygamber yıldızları, sağ ve sol kolu yani. Hazreti Ebubekir namaz kıldırmanın sadece birkaç vakit kıldırmak olmadığını, bir başka imamla işaret ettiğini anladı. Ve buna Ömer'e layık gördü. İnceliği, zarafeti burada gözden kaçırmayalım. Ey Ömer, insanlara namazı sen kıldır dedi. Hazreti Ömer, tabii ki ne demek kıldırırım deyip havalara girmedi. Hayır olmaz ey Ebubekir. Hayır olmaz. Sen varken ben mihraba geçemem. Buna sen daha layıksın. O da görüyor geleceği. Sen varken ben mihraba geçemem. Buna sen daha layıksın. Hazreti Ömer de böyle cevap verince gözyaşlarını silen Hazreti Ebubekir Resulullah Aleyhisselam'ın mihrabına geçti. Ancak ağlama krizine tutuldu. Namaz kıldıramayacağını anlayınca ağlayarak mihraptan çekildi. Görüyor neler olacağını yani. Ashab-ı kiram da ağlıyor. İçeride annelerimiz ve sevdi annemiz. Bir yandan Resulullah'ı önlerinde görememişler. Bir yandan da Hazreti Ebubekir'in ağlayarak mihraptan çekilmesine ağlamışlardı. İçeridekiler de ağlıyordu, dışarıdakiler de. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir hakkında öyle bir şey söyledi ki o anda az çok anlaşılsa da asıl ileride çok daha iyi anlaşılacak. Asıl ileride çok daha iyi anlaşılacaktı. Burada ayrıntılar var Ayşe annemizle ilgili. Onlara Ayşe annemizle gördüğümüz için onlara girmedim. Bakınız ki Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ebu Bekir'i mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir. Resulullah böyle buyuruyor. Ve bunu da hem hadisten hem de İslam tarihinden çokça kaynakları var efendim. Hem hadisten hem de İslam tarihinden çokça kaynaklarını görüyorum. Subhanallah. Ebu Bekir'i mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın ısrarlı emri üzerine daha kendisi bizzat hayattayken Hazreti Ebubekir radıyallahu an 17 vakit namaz kıldırdı. 17 vakit. Hep beraber hesabı yapalım. Günde 5 vakit var. 5 tane yapar 10. 7 var. Bir 5 daha var. 15. 3 gün. 3 gün tam namazlar. Bir de 2 vakit. 17 vakit. Her seferinde ağlamaktan dolayı namazı bozacak bir hale geliyordu ama emir Resulullah Aleyhisselam'dan olunca dayanmaktan başka çaresi yoktu. Sevda annemiz bu sahneleri her ayrıntısıyla yaşıyor. İçi yana yana nereye doğru gidildiğini bizzat görüyordu. Sevda annemiz, kıymetli dinleyenlerim. Tabi sadece o değil. Yani hangi annemizi görsek bu cümleyi kullanacağız ama biz şöyle diyelim. Sevgili annelerimiz başta olmak üzere bütün sahabiler hayatlarının en zor günlerini yaşıyorlardı. En doğru ifade bu olsa gerek. Annelerimiz başta olmak üzere bütün sahabiler hayatlarının en zor günlerini yaşıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam her geçen gün daha da ağırlaşıyordu çünkü. Sevgili annelerimiz bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunmak, bir yandan da Ayşe annemize yardımcı olmak için sürekli gelip gidiyorlardı. Şimdi yine hepsi birden gelmişlerdi. Sevde annemiz yaşı itibariyle Resulullah'a yakın yaşta olduğu için diğer annelerimiz ona olan saygılarından dolayı pek fazla ona iş bırakmıyorlar ama o da ben yaşlıyım diye bir kenara çekilmiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın yanı başına onun isteği üzerine içi su dolu küçük bir kase, bir kap koymuştu. Resulullah Aleyhisselam suyun içine elini sokup suyu yüzüne sürüyordu. Yine suya daldırıp yüzüne sürerken acıyla kavrularak şöyle buyurdu. Nasıl anlatır bilemiyorum. Ey Allah'ım, ölümün akılları giderici acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Yani ölüm nasıl bir ölüm acısı akılları giderici diyor Aleyhisselam. Bunu peygamber söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu peygamber söylüyor. Ölümün akılları gideren, akılları giderici acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Ey Allah'ım. Yardım et ya Rabbel Alemin diye annelerimiz hıçkırdılar. Aleyhisselam onların hıçkırığını duymamış gibi çok zor duyulan bir sesle hepsini ürperten bir cümle kullandı. Yanıma yaklaşsana ey Cebrail. Yanıma yaklaşsana ey Cebrail. Tabi onlar anneleri görmüyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı böyle bir ara büsbütün şiddetlenip böyle buyurunca bu sefer de Ummu Seleme annemiz dayanamıyor. Çığlık atıyor. Kaynaklar bu kadar diyor çığlık attı diye. Bunca acılarına rağmen bu uygunsuz duruma müdahale ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sus. Sus. Müslüman böyle durumlarda feryat etmez. İşte peygamber beyanı. Bir yandan sade kıymetli değil. Kıymetlilerin kıymetlisi, değerlilerin değerlisi, en kıymetli, en değerli ölüm döşeğinde. Gitti, gidecek. O anda bile eşlerine de, ashabına da, ümmetine de verdiği mesaj çok dikkat çekici. Müslüman böyle durumlarda feryat etmez. Ağlamaz demiyor. Yani kaynaklar çığlık attı diye geçiyor. İçeride o anda erkek yok. Kadınlar var, annelerimiz var. Aleyhisselam yanıma yaklaşsana ey Cebrail deyince korktu anne. Tabi Cebrail'i görmüyor ama Resulullah herhalde yolcu mu ne diye bir çığlık atıyor. Ve aleyhisselam müdahale ediyor, sus diyor ona. Ondan sonra Müslüman böyle durumlarda feryat etmez diyerek tarihe bu sözü altın satırlarla yazdırıyor. Canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Annelerimiz de böyle söylüyorlar. Annelerimiz hepsi beraber. Canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Sadece ben anlatıp geçmeyeyim. Siz de dinleyip geçmeyin kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam, hangi durumda olursak olalım, Müslüman duruş, davranış ve şahsiyeti çerçevesinde bir hayat yaşamamızı istiyor. Hastalığın şiddetinden bayılıp ayılıyordu ama yanlışa da müdahale ediyordu o anda bile. Her ayıldıkça benzeri tavsiyeleri çokça tekrarlıyordu ki onun başında da şu geliyordu. Aman, aman namaz, namaz, namaza, namaza devam edin. Allah'tan korkun, namaza, namaza devam edin. Aleyhisselam bunu çok söylemiştir. Bilmiyorum o günden bugüne ona malum oldu mu? Bir yandan birileri ümmeti olduğunu söyleyecek, bir yandan namaz kılmayacaklar. Bu nasıl olur yani? Vefat ediyor, canı yanıyor. Aman, aman namaz diyor. Namaza devam edin, Allah'tan korkun, namaza, namaza devam edin diye sallallahu aleyhi ve sellemin en çok üzerinde durdu. Bu. Evet, bütün bunlar yaşıyor tabii Sevda annemiz. Diğer annelerle beraber. Onların böyle bir problemi yok namazda, şunda bunda ama onu yaşıyorlar. Efendim sevgili annelerimiz, malum aleyhisselam vefat hastalığı esnasında 9 annemiz hayattaydı. Dolayısıyla kalabalık olup Resulullah'a daha fazla rahatsız etmemek için yanında fazla kalmamaya çalışıyorlardı. Ama sürekli gelip gidiyorlardı. Evleri birbirine çok yakındı. Hucurat malum deniyor bunlara. Bazıları birbirine bitişik iken bazılarıyla aralarında sadece küçük birer bahçe vardı. Bu yüzden her an hasta yanında olabiliyorlardı. Yine Sevda annemiz ziyarete geliyor. İşte birkaç kişiyle beraber geliyor, tek geliyor. Gelince orada birileri var. Yani sürekli bu böyle sürüyor. Ayşe annemizi görüyor. Orada bir hizmete bakıyor. Bir yandan elleriyle Ayşe annemiz şifa dokunuşları yaparken Ayşe annemiz bir yandan elleriyle Resulullah'ın mübarek bedenine sığayıp şifa dokunuşları yaparken bir yandan da dua etmeye başladı annemiz. Ancak buna karşı çıkan Resulullah Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. Hadi bakalım ben nasıl ifade edeyim şimdi. Hep dua ediyor da tekrar dua ederken üzerimden elini kaldır ey Ayşe. Bu sığaman yani şifa dokunuşu ve okuman bana yarar vermez artık. Bu sığaman ve okuman bana yarar vermez artık. Ben müddetimi bekliyorum ey Ayşe. Müddetimi. Yani vefat edecek. Ben müddetimi bekliyorum ey Ayşe. Tekrar ifade ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Bu sahnelerde Resulullah Aleyhisselam okuduğu ayetler var. Ayşe annemizin yine dokunuşları var. Gayretleri var. Çokça var bunlar. Birkaç sayfa var. Ayşe annemiz kitabını aldım bunları ben. Ancak Sevda annemiz bu sahnelerde Ayşe annemiz kadar fazla olmadığı için orayı geçiyorum. Rabiül Evvel ayının 12. veya 13. pazartesi. 12 diye meşhur malum. kaba kuşluk vakti. Güneş zevale doğru yaklaşırken, batmaya doğru dönüyor. Peygamberimiz aleyhisselam son dakikalarını yaşıyordu. Allah'tan Refik-i Ala zümresine katılmayı istiyorum ben. Hep böyle diyordu. Allah'tan Refik-i Ala zümresine katılmayı istiyorum ben. Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı dilerim. Ey Allah'ım, beni yarlığa, beni Refik-i Ala zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni yarlığa bağışla yani. Bana rahmetini ihsan et. Beni Refik-i Ala zümresine kavuştur. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bazı kavramları Türkçe'ye çevirmemek gerekiyor. Yarlığa kelimesi affet diye biz çeviriyoruz ama affet yarlığayı karşılamıyor. Yetmiyor yani. Yarlığa bağışla. Bağışla diye çevireceğim yarlığayı, o da yetmiyor. O yüzden yani böyle kelimelerde, kavramlarda aslını kullanmakta fayda var. Beni yarlığa bağışla. Yani ikisi beraber belki kullanılabilir ama yarlığa dediği için aleyhisselam onu Türkçe'ye çevirmeden aynen ifade etmek gerekiyor ki kavram o güçlü manasını verebilsin. Resulullah aleyhisselam yanındaki su kabına elini batırıp ıslak haliyle mübarek yüzüne sürdü. Bu arada zor duyulabilen bir sesle şöyle buyuruyordu. La ilahe illallah. Ölümün de akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var. Ölümün de akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var. Şiddet demiyor, şiddetler diyor aleyhisselam. Daha sonra mübarek elini kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti ve o anda şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, ve Arapçasını söyleyeyim. Ya Allah, Refik-i Ala. Ya Allah, Refik-i Ala. Yani Refik-i Ala, yani yüce dosta diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabına, elindeki misvak da yere düştü. Ayşe annemiz yanında. Ayşe annemiz nefesi kesildi. Nefesi kesildi. Nefes alamaz oldu. İşte o an her şey silinip gitti gözlerinin önünden. Her şey silinip gitti gözlerinin önünden. Öyle bir yanıp kavruldu ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Çığlık atıp feryat ile ortalığı ayağa kaldırmamak için kendini zor tuttu. Ama bir anda tilavet ettiği ayet mescitten duyulmuştu. Ayetin tamamı değil. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Malum ayet-i kerimenin bir bölümü. Bakara suresinin 156. ayetin bir bölümü. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız. Bizim bütün varlığımız Allah'ındır. Ve biz sonunda yine ona döneceğiz. Yuvarlak mana bu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayet-i kerimeyi duyanlar bir anda beyinlerinden vuruldular. Yıllar önce nazil olsa da bu ayet-i kerime sanki bu anda daha yeni nazil oluyormuş ve ilk defa duyar gibi yerlerinden sıçradılar. Bunun acı haberin habercisi olduğunu anlamışlardı. Mescit feryada boğuldu. Fidâke ebî ve ummî ya Resûlallah, ya Habîballah, ya Nebîallah. Sevgili annelerimiz ile Hazreti Fatıma koştu hemen. Ayşe annemizin odasına girdiklerinde onların da bir anda nefesleri kesildi. Hemen oraca düşüp kalacaklardı neredeyse. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin kucağında ve hareketsizdi. Hatırlatayım bir. Bu iki sohbet öncesi olsa gerek veya bir sohbetin ortasında Aleyhisselam böyle ağırlaşınca Ayşe annemiz, yani bize aynı zamanda şefkatin bir başka boyutunu herhalde verse gerek. Aleyhisselam mübarek başını kaldırıyor yastıktan. Onu çekiyor oraya, oturuyor. Böyle kucağına doğru yatırıyor Aleyhisselam'ı. Yani en sevdiğinin dokunuşları. Ve bu şekilde son dakikalar öyle yaşanıyor. O yüzden Aleyhisselam böyle annemizin kucağında. Ayşe annemiz feryat etmemek için insanüstü çaba sarf ediyor. O anda bir ses duydular. Ben sesin Türkçesini vereyim size. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Bu benim senin için yeryüzüne ayak basışımın sonudur. Selam olsun sana ya Resulallah. Sanırım anladınız kimin ifadesidir. İçeridekiler sesin sahibini göremeseler de bu sesi çok net duydular. Her biri bunun Cebrail Aleyhisselam olduğunu anlamıştı. Bütün annelerimiz hemen tabii koşuştular. Sevda annemiz geldi. Diğer annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesini yürekleri yana yana yaşadılar. Ölüm Allah'ın emri. Hayat Allah'ın lütfu olduğu gibi ölüm de onun emri, hatta lütfudur. Ölüm olmasa halimiz ne olur? O yüzden Yunus Emre'miz hor bakma sen toprağa, toprakta kimler yatır diye ifade ederedir. Resulullah Aleyhisselam'ın da orada yattığını. Ölüm kötü olsaydı Resulullah ölür müydü diye nice şiirler, şairler ifadeleri görürüz piyasada. Sevda annemizin bu hadiseyi yüreğinin en derinde hissederek nasıl sabrettiğini hem o andaki annelerimize, hem diğer ashab-ı kirama, hem de kıyamete kadar gelecek ümmete en güzel örnek olarak duruyor önümüzde kıymetli dinleyenlerim. Ancak Bize ayrılan süre burada olduğu için bugün de noktayı burada koyuyor. Haftaya inşallah dilimiz döndüğünce devamını sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.